Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha İneci.
Güzel bir cuma gününde yine bir ikisi bir de daha karşınızdayız. Bayağı da geç çekiyoruz. Bilmiyorum evet. Kaçta yayında olur. Şu an saat 6:10
var. 6:10
var. Evet, 6:10 var, çekiyoruz. Bakalım inşallah ondan önce.
Gece 12'den önce. Bugün içerisinde yayında olacak.
Biz gece 12'den önce yayınlamaya çalışıyoruz. Çünkü cumartesi günü çalışan birçok insan var. İzleyip uyumak isteyenler var.
Evet.
Mutlu mutlu bizim sıfatımızı görmeden rüyalara dalmak istemeyen bir grup var. Onların için olabildiğince hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz videoyu. Videonun başına güzel bir video koyduk. Teknolojik bir gelişme aslında bu. Teknolojik bir olay.
Hani teknolojiyle haber... doğanın çatışması diyelim.
Evet. Biliyorsunuz arkadaşlar, dronlar aslında uzaktan artık kontrol edilmeye başladı, sivil dronlar. Ne yapıyorsunuz? Gözünüze gözünüzü takıyorsunuz. Kilometrelerce öteye uçan robotu yolluyorsunuz. Nereye gittiğini göre göre fantastik bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Evet. Yabancı bir arkadaşımız bunu yapmaya çalışıyor. Uçuyor uçuyor. Doğada bir tane orada keçi görüyor. Keçiye yaklaşayım diyor ama keçi drona...
Beklenmedik bir tepkide bulunuyor herhalde.
Bir takoz diyor.
Sen buraların şeyi değilsin diyor. Adamı değilsin.
Keçinin toslamasıyla beraber drone kendini ağaçta buluyor. Yani çok değişik bir video. Gerçekten
bir de pahalı bir cihaz drone deyip geçmemek lazım.
Zaten o alet 1200 dolar seviyesinde.
Adam Can abiyle koşmuştur olay yerine zaten.
Evet, zaten amcam ondan sonra bir olay yerine koşuyor, koşturuyor, koşturuyor, koşturuyor. Tabii ki keçimiz bekliyor onu. Orada.
Sinirlenmiş. Sahibin gelsin.
Uzun bir süre birlikte yolculuk ediyorlar. İşin güzel tarafı o. İşte ayağıyla itiyor amca. Sopayla böyle bir dürtüyor yanımdan gelsin diye de. Ama videonun sonunda, en sonunda drone'un sahibine de hakkını veriyor keçi. Sen misin keçiyi rahatsız eden? Evet, teknolojik bir olay bu sonuçta. Doğayı rahatsız etme. Yani bırak hayvan orada duruyorsa dursun.
Benim aklıma bir başka, bir de çok fazla drone'u kasıtlı olarak herhalde keçiye yaklaştırdığını
düşünüyorum. Keçinin kafasına sokmuş zaten. Çok bir çarpıyor keçi, ondan sonra keçi huylanıyor zaten drone'da.
Yani şey geldi aklıma, bir başka böyle bir yanlış hatırlamıyorsam ya keçiydi ya koçtu. Böyle bir terör estiriyordu bir sokakta. Motosikletlileri vuruyordu, arabaya çarpıyordu, her gelene gidene atar yapıyordu. Böyle bir ergen edasıyla sağa sola saldırıyordu. Enteresan olmuş gerçekten de.
Evet, gerçekten çok komik bir videoydu. Ben de neşeli bir başlangıç olsun. Bir haftadır yokuz, Talha tatildeydi. Onun için yoktuk değil mi?
Yok yalan canım. Evet, onun öncesinde sen de Almanya'da İFA'daydın.
Adam tatilden sırf bir gün erken geldi ki çekelim diye.
Evet, çekimi yetiştirelim diye.
Evet, ben Almanya'daydım, o yüzden çekimleri yapamadık arkadaşlar. Biliyorsunuz İFA fuarından gelişmeleri sizlere aktardık. İkinci haberimse bu keçiyi geçiyoruz. Gerçekten ama çok değişik bir olay ya. Dyson'la devam ediyoruz. Dyson'la alaka diyeceksiniz. Süpürge üretmiyor muydu bunda? Evet, tamam. Dyson'da teknoloji dünyasının hani öncülerinden bir tanesi süpürge tarafında. Neden derseniz, adamların geliştirdiği vakum teknolojileri, işte torbası süpürgeler falan filan hep fenomen olmuştur. Hep konuşulan konulardan bir tanesidir. Bir de onların süpürgesi böyle uzay çağından gelmiş gibi filan görünür. Farklıdır. Mesela fansız vantilatörleri filan falan da var. Değişik değişik böyle icatları. O yüzden de hani hep konuşulan firmalar arasında yer alıyordu. Şimdi ise ev temizlik robotları Dyson 360 ile beraber yine çok konuşulan firmalardan bir tanesi oldular. Temizlik robotlarını özel kılan birkaç detay var. Bir tanesi robotun 360 derece bir kamerayla sürekli olarak etrafı görüyor olması. Ona göre bir haritalandırma yapıyor olması. İkincisi ise şu ana kadar üretilmiş robotlardan nereden baksanız 20 kata kadar daha güçlü vakum etkisi yapıyor olması. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Evinizi bırakıyorsunuz, emanet ediyorsunuz bu robota. O da tıkır tıkır temizliyor, haritayı çıkartıyor, sıkışmıyor, içeride kalmıyor.
Son derece akıllı bir robot.
Son derece akıllı, güzel bir cihaz olmuş. Özellikle ben evimde bir tane olsun istiyorum.
Yani mesela şu, çalışan insanlar için de gerçekten ve evet, evinde ama, evcil hayvan bulunduran insanlar için de. Genellikle zaten bu tarz cihazların üzerine kedi köpek biner,
evet, şöyle biner, bir biner öyle çok fazla videosunu görürüz. Hani bir tane olsun istiyoruz ama Dyson'ın da fiyatları tabii yani
biraz artık muadillerine bakacağız.
Evet, muadillerine bakacağız. Benzer teknolojik cihazlar aslında robotlar temizlik robotu olarak uzun bir süredir evlerimizdeler. Yani evlerimizdeler derken biraz yanlış bir terim oldu, cep telefonu gibi, ama yurt dışında oldukça popülerler. YouTube'a girdiğinizde birçok video görebilirsiniz. Türkiye'de de yavaş yavaş Samsung'la beraber aslında bu akım başladı. Çünkü Samsung bir cihazı getirdi mi iyi olsun kötü olsun bir şekilde onu birilerine satmayı başarıyor. Ülkemizde de Samsung robotları görmüştük Samsung'un düzenlemiş olduğu etkinliklerde. Yavaş yavaş Dyson'da herhalde satışa başladığında ilk olarak en zenginlerin evlerinde. Sonra yine zenginlerin evlerini görmeye devam ederiz. Dyson'un fiyatı düşmüyor çünkü.
Evet, yani dediğim gibi muadilleri olabilir. Bu teknolojiden daha önce Samsung örneğini verdik. Belki Samsung daha uygun fiyatlarla bu teknolojiye benzer.
Tabii ama şimdi tabii işe yarar bir şey olsun. Böyle bir çalışsın. Yani adamlar gerçekten üstünde oturup kafa yormuşlar. Zaten birçok teknoloji sitesinde de Dyson niye bu kadar bekledi falan diye haber olmuştu.
Yani cebi uygun olsun diye çalı süpürgesi tadında bir şeyle de karşılaşmayalım.
Evet, zaten adamların amacı cebi uygun olsun değil, yaptık bu tam olsun, ismimizi taşısın üstünde olayıydı. Gerçekten de iyi başarmışlar. Bir diğer haberim de aslında Microsoft ile ilgili. Bunu da kısaca bir geçmek istiyorum. Microsoft'un Windows Phone ve Nokia markalandırmalarına son vereceği çok uzun bir zamandır konuşuluyordu. Aslında Windows markasını telefonlarda fonsuz olarak kullanmak istiyor. Çünkü Windows 9 ile beraber ekosistemde tüm cihazlarda Windows 9 kullanılacak. Ve kendini ona göre, ekran boyutuna göre aslında boyutlandıran, aynı çekirdeği, aynı yetenekleri taşıyan cihazlarla karşılaşacağımız konuşuluyor bir süredir. Windows 9 ile ilgili zaten bazı görseller de paylaşıldı. 20'ye yakın görsel ortaya çıktı. İşte başlat butonumuzu görüyoruz.
Çok keskin hatlara sahipmiş gibi geldi.
Evet, bir bildirim barımız var. Bilmiyorum, belki yani şu an beta aşamasında olduğu için böyledir. Yani belki ileride geliştirirler ya da performansı tamamen yöneldiler. Her cihazda çalışacak ya. Görselliği arka plan atmış olabilirler. Dediğim gibi sanki birkaç nesil geri gitmişiz gibi. Özellikle Windows 7 ile karşılaştırıldığında yani, daha da gerisinde duruyor.
7 daha böyle şık, daha kibar duran bir arayüze sahipti.
Evet, gerçekten öyle. Bakalım ne olacak tabii. Şu anda bunlar hep developer preview sürümlerinden.
Şimdi o zaman yani Nokia ölü yatırım mı oluyor Microsoft için?
Aslında olmadı tabii. Telefon departmanını aldı. Nokia olmasaydı Windows Phone üretici yönetici yoktu zaten. O kadar başarısız yani, bir işletim sistemi oldu ki.
Onu teşvik etmiş oldu. Yani evet. Kendi cihazını...
Aslında Nokia'yı satın alarak hem kendi ayağını sıktı hem de belki de bu süreçte Windows Phone'u taşıyabilmesinin tek nedeni olan bir atılım yapmış oldu. Yani onu sağlayan bir atılım yapmış oldu. Neden dersen kendi ayağını sıktı. Çünkü Nokia aldıktan sonra HTC, Samsung gibi firmalar direkt kesti üretimi. Ne yapıyorsun hacı dedi yani. Nokia ismini
sadece tek bir
yeter dedi yani. Bir de sen kendini alıyorsun bunu dedi. Demek ki daha yakın çalışacaksınız. Ben istemiyorum dedi. Zaten dedi platformu çok ışık görmüyorum. Android yolumuza devam ediyoruz. Sen de Nokia ile devam et dediler. Yalnız bıraktılar Microsoft'u. Kendi bacağına burada sıkmış oldu. Ama diğer türlü baktığımızda da Windows Phone platformu ucuz telefonları haricinde tepe modellerin satılamadığı, kullanıcının çok fazla benimsemediği, kullanıcıyı geçtim geliştiricilerin bile çok fazla benimseyemediği bir platform oldu. Şu süreçte hala da bir süre eksiği olan, kaldı ki Facebook ve Microsoft ortak olmasına rağmen Instagram'ın beta sürecinden bir türlü çıkamadığı bir platformdan bahsediyoruz bu tarafta. Doğal olarak hani herkes çekimser kaldı. Şimdi ise Nokia markası silinecekmiş. Lumia 830 ve 730 son Nokia markasını taşıyan telefonlar olacakmış. Bundan sonrasında Windows Phone'u da kaldıracak. Windows 9 cihazlar olarak devam edecek deniyor. Yani, bilmiyorum ne kadar doğru.
Microsoft'un bazı atılımları bana çok ilginç geliyor. Mesela Minecraft'la ilgili bir, daha doğrusu Minecraft'ın yapımcısı Mojang'ı satın alacaklarına dair
bir... 2 milyar dolarlık da bir bütçe konuşuluyor.
Ya bana açıkçası tamam, Minecraft gerçekten de bugün halen baktığımızda Amerika satışlarında işte ilk 10 listesinde 3. 2. sıraları oynayan çok önemli bir oyun. Ve dibi olmayan bir oyun. Sürekli olarak kendini geliştiren, sürekli olarak insanların farklı şeyler yapabilecekleri bir dünyaya sahip olan oyun ama yani Mojang bunun dışında neler yapabilir? Ya bu yatırımın yerine tıpkı Sony'nin sahip olduğu başarılı birinci parti stüdyolar gibi gerek Naughty Dog gerek Respawn Studios gibi.
Ama acaba amacı sadece gibi... Xbox'a oyun yapmasını sağlamak mı? Yoksa o platform zaten kar ediyor, bir yatırım yapalım, yatırımcılarımıza biraz daha kazandıralım mı amacı?
Yani bilmiyorum ama ben bunu sadece masaüstü konsol olarak düşündüm. En azından o açıdan çok da karlı bir yatırım olmaz bence.
Belki de adam ikinci projesini gösterdi.
Belki de.
O da iştahını kabartmış olabilir.
Onun şu anda hali hazırdaki ikinci projelerini rafa kaldırmışlardı ama bakalım belki de gerçekten de gizli kapılar ardında daha başarılı bir projeyle.
Dönüyor olabilir çünkü normal değil dediğin gibi.
Evet yani bana çok hani Mojang yerinde daha farklı firmalara göz dikilebilirdi diye düşünüyorum. Oyun dünyasına geçecek olursak arkadaşlar ha çıktı ha çıkacak işte şuradan sızdı buradan sızdı yok efendim dergi reklamlarında görüldü derken GTA 5'in yeni nesil ve PC sürümlerinin çıkış tarihi resmen açıklandı. GTA 5 PlayStation 4 ve Xbox One için 14 Kasım tarihinde, PC içinse 27 Ocak'ta çıkışını yapacak arkadaşlar.
Yalnız Kasım tarihi zaten ilk videonun gösterildiği zaman belli değil miydi? 14 Kasım'ı biz hep konuşuyorduk. Söylemişlerdi Kasım'da çıkacak diye.
Ben hatırlamıyorum. Çok Kasım üzerine çok fazla gidildi. Hani yayınlanan bazı haberlerde, bazı söylentilerde, perakendecilerin oluşturdukları listelerde hep Kasım ayı geçiyordu ama resmi olarak herhangi bir makamdan şu tarihte çıkacak diye bir şey söylemediler.
İyi az kaldı en azından.
Ama geçtiğimiz nesil, daha doğrusu geçtiğimiz ilk GTA 5 sürümü Kasım ayında çıktığı için akıllarda böyle bir Kasım ayı olabilir. Olgusu oluşmuş olabilir diye
düşünüyorum. Ekim'e geldik sayılır.
Ekim, Kasım ayındayız.
Geçtim zaten.
Aynen arasında. Öyle. Kasım ayında bakalım karşılaşacağız. Baktığımız zaman yeni silahlar, araçlar, aktiviteler, daha gerçekçi doğa hayatı, daha yoğun trafik, yeni ağaç, yeşillik sistemi, daha güçlü hasar efektleri, daha gerçekçi hava efektleri bulunacak diye de.
Zaten ben hasar efektlerinin daraltıldığını düşünüyordum hani Xbox 360 ve PlayStation 3 kaldırmadığı için. Çünkü artık konsolların vakti geçti. Zaten oyun da onlara biraz fazla bir gömlek yukarıda.
Bana ne gibi geliyor biliyor musun abi? PlayStation 3 ve Xbox 360 için bir noktaya kadar geliştirdiler. Tamam bu buraya gitsin. koydular. Ondan sonra onlar devam ettiler geliştirme sürecine diye düşünüyorum ben.
Zaten biz ilk videoları konuşurken biliyorsun ne diyorduk? Bu PlayStation 3 ve Xbox 360 olamaz diyorduk. Oyun da zaten öyle çıkmadı. PC evet, yani sürümü veya tam PlayStation 4 sürümü.
Aynen öyle. Rockstar'dan beklediğimiz gibi aslında her şeyin dahasını sunarak evet. GTA 5 daha edition'da diyebiliriz herhalde buna diye düşünüyorum. Tabii ki de sevindirici bir haber. Bazı PC platformun sahibi, PC platformunda oyun oynayan arkadaşlar oyunun birazcık geç çıkacak olmasına içerlemişler ama bence burada çok büyük bir gecikme yok. Sadece 2 aylık bir süreç söz konusu.
Ya ama oyun da öyle bir oyun ki. Allah'ı var 2 aylık gecikme gerçekten çok büyük gecikme. Bir de şimdi böyle şey var. Bu ergen kardeşlerimiz diyeyim. Aralarında işte bak nasıl koyduk bu çocuğu falan filan diye konuşuyorlar ya böyle.
Bana çok hani, enteresan geliyor.
Bak PlayStation 4'ü önce çıktı PC böyle rezil falan filan diye. Herhalde orada böyle bir eziliyor.
Ya ben hani
diğer arkadaşlar da.
2000-2001 yılından bu yana oyun forumlarında gerek donanım haber olsun gerek eski antik oyunlar vesaire pek çok oyun forumunda bulundum. Gerçekten az çok anlayabiliyorum ama bir noktada da anlayamıyorum. İnsanların bu kadar birbirlerine nefret, kin kusmaları, hakaret etmeleri.
Yo, çok enteresan.
Çok şöyle benim bir şey kanımı var. Donduruyor gerçekten
ya,
de.
Fanatikleri anlamak çok zor. Mesela Apple'la ilgili ben birkaç yazı kaleme aldım lansmanla ilgili ve lansmanda ne bir hakaret var ne bir aşağılama var firmaya karşı. Sadece devamlı olarak firmanın sözünde durmadığını veya lansmanda neleri sevmediğimi anlatıyorum. Arkadaş aşağıda bazı yorumlar var. Akıl mantık sınırlarının dışında. Adam ortak olsa bile öyle yazmaz. Yani o her şeyi geçtim.
Ya evet.
Bir boş savunma şeyi var ama şunu da anlayabiliyorum. Şimdi insanlar çok zor alıyor bu cihazları. Yani gerçekten.
Tek seçenek hakları oluyor herhalde.
Tek seçenek hakları oluyor ve satın aldıktan sonra onun için tüm dünya o. Yani o kadar fazla para vermiş ki. Anlatabiliyor muyum? Belli bir yerden sonra duygusal bir bağ kuruyor herhalde.
Yani olabilir. Öteki taraftan ben niçin oyun dünyasında ya şey diye soruyorlar bazen bana. Ya işte Talha abi sizce bu oyun PC'ye gelmeli mi? Ya gelsin. Gelmemesi için. Ya yani niçin gelmesin
yok,
ki?
Yok gelmesin. Sadece konsolu özel kalsın.
Eskiden bizde de ben de böyle bir kafa vardı hakikaten. Ya şu oyun sadece benim platformuma gelsin. Başka platforma gelmesin. Birazcık hakikaten de bu olgunlaşma süreciyle mi alakalı diye düşünüyorum. Ben kendimden de vuruyorum da. Şimdi düşünüyorum ya niye gelmesin? Ya o da oynasın kendi platformunda. Ben de oynayayım kendi platformunda.
Kardeşlerimize de hak vermek lazım. Şimdi tabii bizim yaşadığımız ve bulunduğumuz sürece baktığımızda doğal olarak bir doygunluğa ulaşıyorsun Tala. Yani şimdi bir sürü oyun bedava geliyor.
Ama ben onun öncesinde de pek...
Evet alıyorduk tamam ben alıyordum. Ben de alıyordum ona bir şey demiyorum. Şimdi bir sürü oyun bedava geliyor. Bir alışıyorsun. Oynuyorsun. Çok fazla görüyorsun. Bıkıyorsun. Artık incelemekten oyundan bıkıyorsun. Yani biz de oyundan falan bıkmış insanlarız aslında. Bakma sen. Ben cep telefonundan bıkmış bir adamım.
Vallahi bize çoğu oyun bedava da gelmiyor. Onu da söyleyeyim burada. Altını çizeyim arkadaşlar. Özellikle Xbox cephesinde gerçekten de çok büyük sıkıntılar
evet,
yaşadık ama.
Mesela biz şimdi her türlü telefon elimden geçiyor. Ben de çok fazla çaba sarf etmiyorum. Akıyor yani böyle. Hepsi geliyor. Merak ettiğim bir cihaz kalmadı açıkçası.
Anladım.
Yani ama belki de onun verdiği doygunlukla biz daha şey davranabiliyoruz. Bu kötüymüş ya bunun burasını sevmedim falan diyebiliyoruz. Çünkü bazı arkadaşlar var diyor ki HTC'yi böyle eleştirmiyorsun diyorlar. HTC One M8 videosunu açsınlar. 20 dakika falan kamerasına saydırıyorum orada. Ama izlemedikleri için bilmezler. Galaxy Alpha'da Galaxy Alpha'yı orta seviye dediğim için Samsungçular Apple'cı demişti bana. Şimdi Apple'cılar Samsungçu diyor.
Onun orta yolunu asla bulamazsın.
Ben anlamadım zaten yani. Ama hepsi birbirinden habersiz. Çünkü merak edip bir adam diğer tarafta nasıl bir gelişim var bakmıyor bile. Sadece kendi platformunu görüyor böyle.
Evet yani bence bu tarz oyunlarda bir iki aylık gecikme bence çok büyük bir gecikme değil ya. Özellikle PC sürümünde bu optimizasyon olaylarıyla falan uğraşacaklar.
Ama adamın bir tanesinin yorumu var. Diyor ki orijinalini almayacağım. Torrent'den indireceğim Rockstar görsün diyor. Sanki orijinalini alacaktın yazarken.
Evet yani Allah aşkına. İlginç açıklamalar var gerçekten de. Oyuncu kitleyi anlamak güç. Bazı noktalarda anlıyorum bazı noktalarda kaçırıyorum. Tabii bu açıklamalarımızı yaparken de umarım kimsenin kalbini kırmamışızdır. Geçelim Xbox One cephesine arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Xbox One'ın geçtiğimiz haftalarda lansmanı düzenlendi Türkiye'de ve biz de o lansmanda. Gerçi baktığımız zaman Türkiye'den pek çok oyun basını farklı bölgelerde bu lansmana katıldılar, dahil oldular. Biz de kendi cephemizde Ümraniye MediaMarkt'ta, Meydan AVM'de bir canlı yayın düzenledik aslında. Sorunlar oldu, problemler oldu.
Nasıl programlar oldu ben yoktum.
Yani mesela turnuva tarihini bize tam olarak kayıt zamanını belirtmemişlerdi Microsoft kanalından sormamıza rağmen. Oraya gittiğimizde işte o sabah 10'da başlayıp akşam 5'te tamamlandığını daha sonra kayıt alınmadığını falan öğrendik. Biz de orada öğrendik. Tabii haklı olarak biz bu duyuruyu yaptığımız için bizim yaptığımız duyuruyla birlikte oraya gelen arkadaşlar mağdur oldular. Ve bize de haklı olarak eleştiride bulundular. Ben kendilerine hak veriyorum ama sadece bizim tarafımızdan kaynaklanan bir problem olmadığını da belirtelim. Ama onu geçtik. Xbox One Türkiye'ye girdi ve Türkçe dil desteğiyle birlikte geldi. Burada ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Biz o haberi de düzelttik bu arada arkadaşlar.
Bazı arkadaşlar heyecanla olsa gerek denemiş gibi, ben yurt dışına giderken tweet atmışlar beni mentionlayarak. Demiş ki Xbox'a Türkçe dil desteği geldi, Türkçe komutları destekliyor. Ben dedim ki herhalde denedi ki yazıyor yani. Türkçe.
Ben de
hatta sırada... ben şöyle kötü oldu. Sony'ciler yanındaydı. Biz Sony ile beraber gittik yurt dışına. Ya dedim bak burada Microsoft dedim sizi yolda bıraktı. Hani hem geç girdiler ama Türkçe dili destekliyor. Türkçe dili destekleyen ve sesli komutları destekleyen ilk cihaz çıkmış falan dedim. Dediler nereden biliyorsun? Bak dedim gençler yazıyor. Foruma girdim baktım dili iyi anlıyor falan diyen yorumlar var. Troll herhalde arkadaşlar da birazcık orada.
Birazcık destek.
Birbirlerini trollemişler.
Desteksiz atmak.
Sonra eve geldim büyük bir heyecandan. İnanın Almanya'da IFA'da o kadar cihaz tanıtıldı. Benim aklımda sırf şey vardı. Ya bir gideyim adamlar. Türkçe komutları vereyim bir şuna. Merak ettim video çekerim diyordum. Hani çünkü ilk defa Türkçe komutlarımızı anlayan bir cihaz kullanacağız böyle ulusal anlamda. Geldim sesleniyorum hiçbir şey yok. Meğer Türkçe desteğini dilini aldığınızda İngilizce komut da veremiyorsunuz. Tamamen kapatıyormuş tamam, Kinect'i. Kapatıyor. Yani Türkçe dil desteğinde komut algılama falan yok. İngilizce de komut veremiyorsunuz artık. Ya bizim, Türkçe dili seçmek kötü olmuş yani.
Bizim kanadımızdan da şöyle bir şey oldu. Xbox One'ı ben de tam izine çıkacağım sırada bu haberi duydum ama test etme şansı olmadı. Ben Ryzen serisini yaptığım için Xbox One evde güncellemesini yaptım. Sabah açtım bir iki selamünaleyküm aleykümselam falan dedim hiç karşılık
yok,
vermedi.
Yok,
dedim herhalde
makine.
Tekrar Kinect'i bir baştan kurmak gerekiyor, tekrar bir sesimizi tanıtmak gerekiyor diye düşündüm. Ama gerçekten de Türkçe dil desteğinin sadece görsel olarak arayüz olarak evet. geldiğini gördüm. Daha sonra biz bir düzeltme haberi yayınladık. Bazı arkadaşlar bize yine aynı öfkeyle...
Gerçekten sizin haber vardı öyle ya.
Yalnız şöyle bir durum söz
hadi
konusu.
Hadi bana tweet geldi de sizde haber vardı.
Microsoft'un resmi Xbox One sitesinde Türkçe olarak Türkçe komutlar yer alıyor.
Ama hemen Kinect üstünde olarak. De komutları destekleyen diller diye ayrı bir tablo var. Orada Türkçe yok mesela.
Ama şöyle bir durum söz konusu. Hani daha biz ilk yayınlamış olduğumuz haberde de zaten herhangi bir şekilde bunda direkt olarak olacak demiyoruz. Komutlar var olabilir diyoruz. Yani evet. Net bir şekilde de hani haberde kesin olacak diye bir şey söylemiyoruz. Daha sonra düzeltme yapıyoruz ve hani biz de güncelleme yapıp komutları kontrol ettiğimizde böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz. Şöyle bir
hatta
gariplik var.
Şöyleydi.
Ne için komutları Türkçe olarak ana sayfadan resmi olarak
ya
girersin?
Ya çevirmişler yardım dosyasını aslında. Ben komutları denedim. Talha'yı aradım ondan sonra. Ya dedim Talha ben Türkçe konuşuyorum anlamıyor mu? Böyle bir olay vardı.
Anlaşamadık
hani.
Biz bununla.
Talha dedik ya dedi ben dedi yani tatildeyim daha deneme fırsatım olmadı. Eve dönüp denersen dedi sana haber veririm dedi. Sonradan ben tabii ayılınca.
Evet oradan düzeltme haberimizi yaptık. Her neyse artık, Xbox şey. One'da Türkiye'ye girişini yaptı demiştik arkadaşlar. Umarız ilerleyen dönemlerde hem oyun fiyat politikası hem de Türkçe dil desteğiyle birlikte hoş güzel bir rekabet ortamı oluşur Türkiye'de. Gerçekten de bugün baktığımızda PlayStation Türkiye'nin özellikle Türkçe oyun konusundaki desteği ve bugüne kadar yapmış olduğu şeyler yadsınamaz. Yani evet. Göz ardı edilemez. Şimdi, umarız Türkiye'deki oyuncuların gönlünü kazanır Xbox One yapacağı şeylerle.
PlayStation'da da biliyorsunuz. PlayStation 4'te de Türkçe dil desteği var. Menüler Türkçe ama İngilizce komut verdiğiniz mi algılıyor makine. En azından evet, İngilizce bir... şey yapmıyor. Yani Türkçe komutları o da algılamıyor sesli komutları ama en azından İngilizce komutlar açık. Bence Microsoft Türkiye ben bir şekilde iletişime geçip bari İngilizce komutları açık bıraksaydı Kinect'te. Yani tamam menüyü Türkçe göreyim ama komut İngilizce olsun.
Yani çok acaba şey mi?
Alakasız bir şey tamam
çok
ama.
Çok daha fazla İngilizce komut olduğu için ekstradan bence bir sayfa çıkıp o dediğin gibi o şey yapılabilir.
Değil mi?
O destek olayı yapılabilir.
Çünkü Kinect kullanılıyor sesli olarak. Sesin çoğunu algılıyor. Belli bir süre sonra siz de alışıyorsunuz. Vallahi bazı şeyleri sadece sesten yapıyorsunuz.
Epey kullanıyorum. Yani evet. Gerek parti oluşturma gerek arkadaş
çünkü
oyuna davet
etme. Çünkü bazı PlayStation kullanıcıları şey demiş ya ne gerek var ki yani. Komutları sanki çok mu kullanıyorsunuz? Eğlencelik falan demiş de Xbox'ta öyle değil. Kullanılıyor. Ha PlayStation'da da komutlar var aslında. Çoğu kişi bilmiyordur. Kamera yerleşik gelmiyor ya. Ben kamerayı aldıktan sonra gördüm. Aha bu da destekliyormuş. Açılıp kapanıyormuş falan dedim hatta böyle.
Evet. Ama bence Xbox One o konuda biraz daha geniş çaplı.
Tabii yani zaten adamın Kinect'i şimdi her ne kadar Kinect'siz versiyonu satılıyorsa da ilk başta kutudan Kinect'le çıkıyordu biliyorsun.
Evet.
Yani zaten mantığı kesin yani cihazın kurulması o şeyin üstüne.
Dünden bugüne herhalde o konuda çok ayrı bir dosya konusu yapmak lazım. Xbox One'ın bugünkü politikasıyla ilk duyurulduğu dönemdeki politikası arasında siyah beyaz diyebileceğimiz
evet,
kadar büyük farklı içeriyor aslında.
Çok büyük değişim var. Yalnız ben bir Destiny'nin Xbox One PlayStation 4 karşılaştırmasını izledim. Abo dedim yani. Eğer izleyicilerimiz de merak ediyorlarsa YouTube'da baksınlar. Destiny, Xbox One vs. PlayStation 4 diye. Ve arada çok ciddi grafik fark var. Ben onu anlamadım.
Yani, vallahi ben...
Hani Destiny yapımcıları bu Kinect'ten %10 çalınca falan yapabilmişler.
Ben o görmedim açıkçası o karşılaştırma videosunu ama okuduğum makalelerde 1080p'ye başarılı bir şekilde ulaştırıldığını gördüm ama o videoyu da görmek lazım açıkçası.
Evet, bir izlesin de bana garip geldi açıkçası. Farklı yorumlarınızı merak ediyorum o tarafta. PC tarafına geçtiğimizde biliyorsunuz Asus tabanlı sistemler artık lanse edildiler. Kullanılabilir durumda da satıştalar ama bir tarafta da çift çekirdekli eskiden sistemlerimiz vardı. Çift tane soketi vardı. İki tane işlemci takıp çatı çatır kullanabiliyorduk.
90'larda mı diyelim?
Evet. Asus bu tarafta öncü firmalardan bir tanesi yine çift soketli bir anakart lansmanı yapmış durumda. Ama bu lansman tabii ki aslında ev tüketicilerinden daha çok biraz ultra yüksek performans isteyenler ve ufak çaplı sunucu kurmak isteyenleri ilgilendiriyor. Bu anakartlar gerçekten çok stabiller. Aynı zamanda üzerlerinin PCI Express slotları olduğu için de oyuncular da kullanabilirler tabi. Üstlerine Xeon'un E5 2600 V3 serisinden iki tane işlemci takabiliyorsunuz. Ve aynı anda çalıştırabiliyorsunuz bunları. Bu konuda büyük performans artışı sağlıyorlar. Doğal olarak Intel'in tabii ki normal bildiğimiz Yonga setleri değil de sunucu tabanlı Yonga setlerinden bir tanesini destekliyor. Üstünde C612'yi görüyoruz Yonga seti olarak. Açıkçası bizim video işleme işlerimiz için biz genelde performans söz konusu oldum. Direkt aklıma o window renderları falan gidiyor evet. Ne yazık ki. Bu tip saatler sistemlere şuradan ihtiyaç duyuyoruz. Asus'un da bu tarafta en azından anakart satın al, işlemciyi de bul, kendi sistemini kur tarzına destek veriyor olması
şey
güzel bir
olay. Kadarıyla, AMD'nin Crossfire
tabii destekliyor.
Aynı şekilde Nvidia kanadında da bu çift tabii. Ekran kartı olarak.
Ya şimdi zaten ekran kartını de falan bu kadar rahat takabiliyor olmak bizim için önemli biliyorsunuz. Yani Premiere'in video işlerken CUDA ve OpenCL desteği mevcut. Yani üstüne bir oyun kartı taksanız dahi videolarınıza ekstra hız sağlıyorsunuz işlemcinin performansı yanı sıra. Başarılı. Yani ülkemize ulaşır ulaşmaz da bir tanesini alıp denemek istiyorum yani zaten bir an evvel. İşlemciyi de Intel'den isteriz artık. Gönderirler inşallah herhalde çünkü işlemci zaten burada ayrı bir dünya. G-Skill de DDR4 3333 MHz belleklerinin lansmanını ve gösterimini gerçekleştirmiş durumda. 3333 MHz tabii DDR2 bellekler bazında baktığımızda ulaşılması zor hızlarda ama DDR4 için basit hızlardan bir tanesi. Genel olarak 32 GB'lık 3333 MHz'lik bellek kitini tanıtmış. 8 tane 4 GB'lık bellek modülünden oluşuyormuş bu kit. Bir de 3200 MHz'de çalışan yine bir 32 GB'lık modül var. Bu da 8 GB'lık 4 modülden oluşuyormuş. Intel Core 7 5960 üstünde denenmiş bunlar ve anakart olarak da Asus'un Rampage 5 X99 ve X99 Deluxe anakartları kullanılmış. Tabii ki band width olarak gösterilen tablolarda yüksek değerlere ulaşıldığını görüyoruz. Band genişliği açısından gerçekten DDR4 ile beraber hem enerji verimliliği sağlanıyor, daha düşük voltajda çalışıyor bu bellekler, hem de yüksek band genişliği sağlasa performans sağlıyoruz.
Yani yavaş yavaş DDR4'ün de teknolojisini oyun dünyasına da neler sunabileceğini görmek hoş ama işte oyun dünyasında ne kadar oyun yapımcısı PC odaklı. Orası da biraz üzüyor
evet,
bizi.
DDR4 aslında 2014'ün başları deniyordu. Ama Haswell tabanlı işlemcilerin gecikmesiyle beraber de 2014'ün sonlarına kaldılar. Tabii ki ben ucuzlamaların 2015'in sonu olarak görüyorum. Bakalım umarım daha hızlı bir şekilde fiyatları düşer de bu yenilikçi teknolojilerden daha hızlı yararlanırız.
Evet, oyun dünyasına döndüğümüz zaman arkadaşlar son dönemin popüler oyunlarından birisi olan, son zamanlarda çıkış yapmış oyunlardan birisi olan The Sims 4 ile ilgili ilginç bir hata. Aslında ben bilerek konulduğunu düşünüyorum bu hatanın. The Sims 4'ün arkadaşlar korsan sürümünde bir mozaikleme söz konusu, sansürleme söz konusu. Şöyle ki normalde bilirsiniz Sims dünyasındaki karakterler banyoya girdiklerinde, tuvalete girdiklerinde hafiften bir sansürleme olur, mozaikleme olur. Bu mozaikleme oyunun korsan sürümünde, The Sims 4'ün korsan sürümünde normalde işte karakter üstünü giyindiğinde veya tuvaletten çıktığında ortadan kalkar. Korsan sürümde ortadan kalkmadığı gibi sürekli olarak genişliyor. Ve bir süre sonra oyun alanı tamamen pikselleşmiş bir oyun
çok
gibi.
Çok akıllıca.
Çok akıllıca. Gerçi onun da bazı araştırdım YouTube üzerinde. Bu korsan oynayan arkadaşlar onun da bir çaresini bulmuşlar. Düzeltme yöntemlerini falan bulmuşlar ama böyle ilginç bir şekilde korsana karşı önlem almış anladığım kadarıyla iyi. Daha önce de buna benzer olaylarla karşılaşmıştık. Belli bir yere gelince işte hata vermesi vesaire gibisinden. Bu tarz hata
mesela birçok insan bana şeyden yazıyor Twitter'dan falan. Abi sevleyemiyorum korsan sürüm. Diyor ki bak mesela oyunu kaydedemiyorum falan diyor. Sürekli çıktığımda baştan başlıyorum. Korsan mı diyorum oyun? Evet diyor. Yani genelde böyle çok absürt hatalar yaşayanlar hemen ilk sorduğum soru korsan mı kullanıyorsun?
Korsan mı
kullanıyorsun? Hepsi genelde evet diyor hemen.
Yani işte The Sims 4'te tabii bu arada bayağı bir eleştiri topladı. The Sims 3'e nazaran baktığımız
birden
zaman.
Birden kötü diyenler var ya.
Şöyle bir durum söz konusu. Havuz bile yokmuş oyunda. Büyük ihtimalle o The Sims 3'teki DLC paketleri evet. Gözümün önüne getiriyorum. Büyük ihtimalle
havuz
o havuzu.
Paketi, havuz partisi paketi gelir.
Aynen, büyük ihtimalle o tarz şeylerle oyunculara satmaya çalışacaklar. Her ne kadar biz Gamescom fuarında gördüğümüz o arayüzün güzelliği, daha oyun alanına etkileşim esnasında daha rahat bir kontrol sunması etkileyici olsa da içerik bazında bu kontrollerin rahatlığını yapabileceğin bir içeriğin olmaması da tabii ki de oyunun eksileri arasına giriyor.
Karakter özelleştirme konusunda da bayağı ileri gitmişler.
Tabii özellikle Sims'lerin duygusal hareketliliği, hı-hı, oyun alanının etkisi vesaire, bunların üzerinde çok fazla durmuşlar ama ya mesela şey var, biz incelemesini de hali hazırda yayınladık, Beril de yaptı incelemesini. Daha önceki oyunlarda açık dünya oynanışı vardı. İstediğin yere gidebiliyordun vesaire. Burada bir mahalleden bir mahalleye giderken yükleme ekranıyla falan karşılaşıyorsun ki ilerleyen dönemlerde gelecek olan DLC paketleri göz önüne aldığın zaman bir yerden bir yere giderken sürekli yükleme ekranlarıyla
zıplayacaksın. Ben şimdi Sims serisini uzun bir zamandır takip etmiyorum. Beril'in en son oynadığı bir oyun vardı. Şehrin içinde dolaşıyordu, birileriyle tanışıyordu falan filan. Bayağı
The Sims
3'e
bayağıdır bir let's play çekiyor ama
The
Sims 4'ü de...
Ücretli yine... değil mi? Yani ücretsiz versiyonu. Bir de onun ücretsiz bir versiyonu var bildiğim kadarıyla bir yerlerde. Mobilde mi var acaba sadece?
Evet, mobilde var diye hatırlıyorum. Tamam. Bir de bir ara kampanya yaptılar. Yanlışım yoksa Sims'in ya Sims 2 ya Sims 3'ü ilk sürümün tabii ki DLC'lerinde değil. Tam şey olarak... ücretsiz olarak dağıtmışlardı orijin üzerinden. Belki de o aklına olabilir. Gelmiş olabilir. Bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz Eylül ayında hem Pro Evolution Soccer hem de FIFA arasında. Eylül ayı demeyelim gerçi, Pro Evolution Soccer ilerleyen dönemlerde çıkacak. Ekim veya Kasım gibi çıkacak yanlış hatırlamıyorsam. Bir mücadele başladı diyebiliriz. FIFA 15'in demosu yayınlandı. Biz demosundan size bilgileri sıcağı sıcağına zaten düğün son canavar üzerinden aktardık. Gerçekten de
mükemmel
bütün FIFA oyuncuları
ya.
Aynı şeyi söylüyor. Daha doğrusu FIFA oyuncuları demeyelim biz buna. Bütün futbol sever oyuncu arkadaşlar.
Testçiler demoyu oynayanlar. Testçiler futbol sever değil. Lan diyormuşuz buradan bir de böyle üstüne.
Yalnız bunun karşısında Konami'nin geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu bir açıklama vardı. Biz tabii senin IFA'ya gitmenden ötürü geçtiğimiz hafta giremediğimiz için ikisi bir programına PES oynayanlar futbol oynayacak, pimpon değil diyerek FIFA'ya giydirmeye çalışmışlar ama şimdi bu
pimpon
kadar...
Pimpon böyleyse can kurban yani.
Şimdi bu kadar da iddialı bir ithamda bulunduktan sonra PES 2015 nasıl gelecek merakla bekliyoruz derken demosunun da tarihi ve takımları belli oldu arkadaşlar. 17 Eylül'de yayınlanacak demo. En azından demoları karşılaştırabileceğiz bu süreçte. Oyunun tam sürümü 13 Kasım'da piyasaya sunulacakmış. Az önce tam olarak hatırlayamadım demiştim. 13 Kasım'da piyasaya sürülecek olan oyunun demosunda Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Napoli bulunuyormuş.
İyi, benim için yeterli. Ben futbol oyunlarını satın alan biri değilim. Yani tamam, çok futbol fanatiği değilim ben. Maç izlemekten falan çok fazla keyif almam. Benim için demolar yetiyor. Teknolojiye bakıyorum. Yapmışlar mı, yapmamışlar mı? Olay nasıl? Animasyonlar nasıl? Atmosfer. Bir de arkadaşım geldiği zaman işte konsolda gösterecek bir şeyler oluyor. Bak işte FIFA'yı böyle
yani
yapmışlar.
Bir iki el atıyorsun. Evet. O futbol duygusunu
gerçi sindiriyor. Gerçi PC'ye de aynı şekilde çıkacak da oyun. Genelde PC'sinde denemiş olur herhalde arkadaşlarım.
Bakalım yani Konami üzerinde çok büyük baskı var. FIFA 15'in demosu herkes tarafından çok beğenildi.
Onlar da oynamışlardır zaten.
Kendi demolarını yayınlamaktan vazgeçiyorlarmış vesaire. Umarız Pro Evolution Soccer'da geçtiğimiz yılların o hayal kırıklıklarını süpürecek bir yapımla karşımıza çıkar da. Rekabet sonuçta iyidir. Rekabet olmazsa biliyorsunuz arkadaşlar adam direkt frene basıyor ya da birazcık hızını düşürüyor. Ne gerek var arkadaş, rakip yok, bir şey yok. Niye geliştirelim ki oyunu? Aynısını sürgüsün diyebiliyorlar. Böyle bir durum söz konusu.
Evet, depolama anından bir haberle devam edelim. SSD'lerin gitgide fiyatlarının ucuzladığını söylemiştik. Bu arada SD kartların da kapasiteleri artıyor. SD kartların kapasitesinin artması çok önemli. Neden önemli? Çünkü 4K artık videolar çekiyoruz. Hele 4K videoyu sıkıştırmadan çekmeye falan çalışırsanız abo yani kapasite yettiremezsiniz ona. SanDisk'te bu tip video oluşturmak isteyen, video işiyle uğraşan prodüktörler için yeni nesil kameralarında kullanmak üzere 512 GB'lık bir SD kart duyurusu yaptı. Bu SD kartın özelliklerinden bir tanesi de kendi içerisinde 95 MB saniyeye kadar veri transferi desteği de sunması. Gerçi bu 95 MB saniye ben okuma hızı olduğunu düşünüyorum. Çünkü üstüne böyle bir yıldız koymuşlar ama RAW 4K video çekebileceksiniz diyor firma. Bu da demek oluyor ki yazma hızları da gerçekten ultra yüksek. Tabi 512 GB'lık Extreme Pro SD XC UHS 1 kartı desteklemek için cihazınızın da tabi destek listesine bakmak lazım. Genelde destekliyor diye geçer o standarda ama belli kapasitesinin üstünü desteklemek için bazen yazılım güncellemesine ihtiyaç duyabiliyor cihazlar. Ama artık yüksek kapasite ihtiyaçlarınız için 512 GB'lık dile kolay ya. Yani birçok insan da SD kart
nereden
yok.
Nereye?
SD kart demişim. SSD yok yani makinesinde bu
yani
boyutlarda.
Yani hiç çıkan SD kartların boyutlarını düşünüyorum. Bugün hani 512 MB'dan 512 GB'a geldik resmen. Çok muazzam bir gelişme
gerçekten
söz konusu.
Öyle. Kartın fiyatı da 800 dolar çıkmış. Yani aslında yaptığı iş düşünüldüğünde, boyutları düşünüldüğünde gerçekten de çok sıkıntı değil. Garanti süresinin de uzun olduğunu zaten herhalde tahmin edebilmişsinizdir. Bir diğer haberim de yine 4K ile ilgili. Bu enteresan bir haber. Display Link teknolojisini biliyorsunuz. Display Link teknolojisi hiçbir şekilde ekran kartına ihtiyaç duymadan USB portunuzdan monitörünüze görüntü verebilmenizi sağlıyor. Monitörün içinde bir yonga var ve bu yonga sayesinde kurduğunuz yazılımla beraber bilgisayarınızdaki görüntü sıkıştırılıyor. Bu ekstra monitörü ikinci monitör, üçüncü monitör olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi yeni geliştirdikleri versiyonda artık iki tane 4K monitörü USB portları üstünden tek bir cihaza sürebiliyorlarmış ki genel olarak yani performansına da şunu söylüyorlar, gecikme yok ve kalitesi mükemmel demiş firma. Tabi bizim test etme şansımız olmadı ama biz Full HD'sini test etmiştik. Gerçekten de hani normal DVI portundan görüntü almışsınız gibi bir kalite alabiliyordunuz. Aynı zamanda geliştirdikleri bir teknoloji var VGIC isminde. Bu VGIC ismindeki 60 Hz üstünden çalışan teknolojiyle beraber de 7 gigabit per second bilgiyi kablosuz olarak iletebiliyorlarmış ve bu sayede 4K görüntüyü kablosuz olarak da bir yerden bir yere iletebiliyorlar.
Muazzam.
Tabii kısa mesafede 10 metre demişler. Bu 10 metrede duvar olmayacağını tahmin edebilmişsinizdir aranızı. Duvar olduğu zaman 1 metreyi bile bulmayabilir o iş. Ama 10 metre içinde 4K görüntü artık bir yerden bir yere aktarabileceğiz. Çok ihtiyacım vardı buna. Çok iyi oldu.
Yani ben teknolojinin en çok bu kabloları ortadan kaldırmasına
evet de yalnız böyle bir şey ki yanlışlıkla çocuğun o aktarım sırasında araya girse kesin Ninja Kaplumbağa'ya falan dönüşür herhalde. Yani 4K görüntü için evinde oldukça yüksek bir veri transferi yani var bilmiyorum. Tabii yani kablosuz teknolojinin de belli bir şeyi var tabii.
Zararı.
Yani zararı vardır.
Etrafı vardır. Hele ki bu kadar senin dediğin
yani
gibi.
Çocuk yaptıktan sonra çok önemli olmayabilir de çocuk yapmamışsanız eğer şey etkiler diye düşünüyorum yani.
Her türlü
performansı etkileyebilir orada.
Ben o zaman
orada
uzak tutayım bu teknolojiyi.
Ne olur ne olmaz yani.
Aşamada. Evet, oyun dünyasından haberlere spor oyunlarıyla devam edelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi NBA Live serisi, EA'nin yayıncılığındaki NBA Live serisi uzun süredir sessiz sakin. Bundan bir önceki oyunları da ertelenmiş, iptal edilmişti hatırlarsanız. NBA 2K karşısında böyle birazcık geri vitese mi taktı diyelim, frene mi bastı diyelim. Uzun süredir ses seda yoktu. Ancak EA her seferinde yeni gelecek oyunla birlikte tekrar şahlanacaklarını ve basketbol severlerin gönüllerini kazanacaklarını dile getirmişlerdi. İlk videosu yayınlandı NBA Live 15'in. Gerçekten de görsel olarak muazzam oldu.
Enteresan, o adamlar genelde geriye gidiyorlardı grafiklerde.
Evet ama bu sefer gerçekten de görsel olarak yani gerçeğiyle eşdeğer bir görsellik sunduklarını söyleyebilirim. Ama tabii ki de görsellikten ziyade her zaman için oynanabilirlik oyunların değerini ve kalitesini ortaya koyar. NBA 2K karşısında bakalım NBA Live 15 neler yapacak ama görsel olarak başarılı bir noktaya geldiklerini söyleyebilirim.
Ya ben artık 2K14'te ben şimdi doğal olarak hani futbolda çok ilgilenmiyorum, baskette de çok ilgilendim söylüyorum. Ben açıp smaç atacağım falan, yani smaç basacağım, oynar seviyorum. 2K14'te ayar var mıdır bilmiyorum ama şöyle bir bakayım dedim. Oyun tamamen simülasyon olmuş ya, böyle elini süremiyorsun. Yani gerçekten smaç basayım, eğlenceli birkaç maç yapayım arkadaşımla beraber, böyle basit indirgeme modu var mı acaba ya? Oyunlar gitgide zorlaşıyor oynaması.
Yani basketbolla çok fazla alakan olmayıp da bir de basket oyunu oynamaya çalıştığın için senin için ekstra zorluk seviyesi
zor
gelmiş
vallahi
olabilir. Easy'de falan denedin mi bilmiyorum, belki de vardır seçenekler.
Beni ayarlı otomatik yapsa ya, benim tek istediğim hızlı koşarken smaç basması adamın.
Sana ayrı bir şey yapmak lazım, oyun bulmamız lazım, sadece smaç basmaya odaklı.
Arcade modu falan diye belki de.
Zaten mesela baktığımız zaman 2K'in NBA serisi burada ya son dönemde çok fazla meşhur oldu NBA Live karşısında ama geriye dönük olarak baktığımızda eski oyuncular çok iyi bilecektir. Dreamcast döneminde de başarılı basketbol oyunları ortaya koymuşlardı. Yani hani çarşambanın gelişi, perşembenin gelişi çarşambadan belli olur misali. O yapımcıların bugüne kadar sunduğu işler zaten ortadaydı. Ben NBA 2K serisini geçebileceklerini düşünmüyorum ama tabii ki de belli olmaz. Umarım NBA Live 15 ile birlikte EA bana bu sözümü yedirtir de oyuncular kazanır.
Hayırlısı diyelim. Ben bir haberle devam etmek istiyorum. Hem oyun aslında hem donanım işin için de. Rise biliyorsunuz Xbox One'ın çıkış oyunlarından bir tanesiydi. Ve grafikleriyle falan da çok fazla beğeni toplamıştı. Yani ne kadar Full HD olmasa da oyun o kadar güzel bir görsel sunuyordu ki insanlar pek bunu aldırış etmediler. Zaten oyun olarak da kötü bir oyun değildi aslında. Çok mükemmel bir oyun değildi oynanabilirlik sunduğu oynanabilirlikle ama kötü işte bir oyun da değildi. Yani ilerle adam dövme kadar zaten farklı olabilir ki. Bu oyunların hepsi belli bir yerden sonra tıkanıyor. Tabii bir God of War değil. Ama PC'ye geliyor bu oyun. Şimdi Left 4 Dead geldi. bazı fanatikler vardı. Gelmez falan, siz boşuna bekliyorsunuz falan diyorlardı böyle mantık çerçevesinde bakmadan olaya. Geldi. Şimdi Rise da geliyor ve Rise sistem gereksinimlerini açıkladı. Genel olarak önerdikleri sistem, mesela minimumdan başlayayım daha doğrusu. Minimum sistem gereksinimlerine baktığımda Core i3 işlemci, AMD Phenom 2 X4 ile işlemci gereksinimlerini tamamlıyor. 4 GB bellek istiyor. Ve DirectX 11 destekli 1 GB bir kart, işte GTX 560 veya 7770 size yeter diyor. Bu enteresan, neden dersen konsollar 8 GB'tı. Demek ki minimum grafiklerde, yani minimum sistem gereksinimlerinde Xbox One'ın biraz aşağısında bir detay sunacak diyebiliriz. Ama 7770 beni orada çok fazla şaşırtmadı. Zaten o da aşağı yukarı güçlü, yani o deneyimi sunabilecek bir kart. Ama burada önerilen sistem gereksinimleri önemli. Çünkü Full HD oyun olarak oynayabileceğimiz sistem gereksinimleri bu. Burada ne demiş? Core i5 3.3 GHz bir işlemci. AMD FX 6350 demiş. 8 GB RAM demiş. İşte burada konsola yaklaşıyor. Ekran kartı kısmında da tam olarak konsolun içindeki o ekran kartını yansıtan 7770 Xbox One'ı yansıtıyordu. 7850 de PlayStation 4'ü. 7850 istiyor ya da 260X istiyor AMD tarafında. PC tarafında da GTX 660 Ti istemişler. Ben bu önerilen sistemde, yani Full HD oynayacağınız sistemle ilgili bir fiyat da çıkarttım. Şimdi tablo ekranlarınıza geliyor. 4K sistemi saymıyorum zaten. 4K sistem PC tarafında en yüksek sistem gereksinimlerini istiyor zaten. Şimdi mesela Xbox One'ınız yok ve Xbox One'daki bir oyunu PC'nizde Full HD oynamak istiyorsunuz. Kaç lira harcamanız lazım şu anki şeyde? Önerilen sistemi bir tabloya koyup çıkarttığımızda, tabi burada monitörümüz yok, İşletim sistemi lisansı yine bu fiyata dahil, 1891 liralık bir fiyat çıkıyor tabla. Herhalde Xbox One'ın Kinect'li fiyatından ucuz. Şu an Türkiye'de yani, satılan fiyatına.
Evet, Türkiye'de 1999, 2000 evet. lira.
Yani eğer bu oyunu oynamak istiyorsanız, bir konsol deneyimi yaşamak istiyorsanız, şu an PC donanım bileşenleri fiyatları gerçekten ucuz. Yani bizim de kurduğumuz sistemde 8 GB bellek var, 1 TB disk var, 260X ekran kartımız var, 450 Watt'lık Asus bir kasamız var. Microsoft'un Windows 8.1 SL Türkçe 64 bitlik bir işletim sistemini koydum içine, OEM versiyonu. Hani kasa aldığın zaman ancak yanında verilen versiyonu. Tek başına zaten 210 lira o tutuyor.
Yani evet.
Yani işletim sistemi gerçekten çok yüksek bir fiyat tutuyor. DVD-ROM falan da koydum ki, yani DVD yazıcı falan. Bir optik sürücü de olsun, çok kullanılmıyor artık ama bulunsun diye. Genel olarak fiyat 1891 lira çıktı, gerçekten iyi.
Yani Dead Rising 3'ün de PC'deki bazı optimizasyon sorunlarının yok sayarsak, ben şeyden daha fazla beğendim açıkçası, Xbox One'dan. Çünkü Xbox
çok One'daki güzel duruyor ama
o koyu kontrast bunda yani yok. İnsanı hakikaten oyundan soğutuyordu. Ama PC'de gerçekten de böyle daha açık bir dünya. Zaten
bir de çok net,
açık
keskin
dünyası var. Gerçekten de o açık dünyayı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ya şeyde bunalıyordun Xbox One'da.
Evet.
Ya ben uzun süre oynadım Dead Rising 3'ü. Bir yerden sonra hakikaten o karanlık, ki bazı yerlerde karanlık bölgelere girince iyice
kararıyor,
ucu kaçıyordu. Evet. Ve atmosferden kopuyordun. Ama burada PC'de her ne kadar bazı önemli optimizasyon sorunları olsa da iyi bir iş çıkarttığını düşünüyorum.
Ama grafikler yani daha iyi. Bunun da altını çizelim. Bu arada ekran kartlarından girmişken, aslında konuşurken, GTX 980'in de ilk test sonuçları ortaya çıktı. Üstünde GM104 Maxwell GPU'su var, biliyorsunuz. 4 GB bellek de gelecek, 256 bit bir bellek veri yoluna sahip. 28 nanometre üretim teknolojisiyle üretiliyor kart. Genel olarak baktığımızda performansını ise burada enteresan sonuçlar var. Çünkü 780 Ti ile benzer bir performans sergiliyor. Yani selefini yenememiş gibi gözüküyor. Maxwell mimarisi tabi aslında enerji verimliliği konusunda ve OpenCL verimliliği konusunda çok üst seviyelerde bir kart. Aslında fiyatı birazcık daha düşük çıkarsa 780 Ti'den 980, kullanıcılara, bilgisayar kullanıcılarına iyi bir hediye olacak AMD tarafında diye düşünüyorum. Yani test sonuçları tamam, selefini yenemiyor, üstüne çıkamıyor gibi gözüküyor ama burada fiyatlandırma önem taşıyacak tabi.
Kesinlikle.
Yani ne olacak?
Yani bir de şeyi çok seviyorum ben. Açıkçası şimdi yeniden bir PC toplama ihtiyacı duysam kesinlikle Nvidia bir ekran kartı tercih ederim.
Evet, daha şey olurlar, stabil olurlar sürücü konusunda. Bunun altını çizmek lazım.
Tekrar rahat rahat tekrar oyun oynamak açısından evet, kesinlikle tek tercihim olurdu. Evet, oyun dünyasında haberlere geçtiğimizde arkadaşlar, biliyorsunuz e-spor diye bir spor dalı çıktı son dönemlerde, son yıllarda. Hatta Amerika'da e-sporculara özel bildiğiniz sporcu şeyi veriyor.
Lisansı çıkartmaya veriliyor. Çalışıyorlar. Yani,
lisansı veriliyor.
Verenler de var.
Amerika'da veriliyor bu gerçekten de. Ancak ESPN başkanı, ki ESPN dünyanın en önemli spor kanallarından bir tanesidir, Skipper yaptığı açıklamada, ben oyunları herhangi bir şekilde spor dalı olarak görmüyorum. Satrançlama nasılsa oyunlarda o şekilde rekabet ortamı oluşturan, yani bir nevi nasıl diyelim, bir şey değil diyor. Spor dalı olarak görmüyorum, bir yarışma olarak görüyorum demişti. İlginç bir açıklama. Amazon'un işte Twitch'i milyon dolarlara satın alması, biliyorsun Amazon üzerinden, daha doğrusu Twitch üzerinden canlı yayınlarda milyonlarca insana ulaşan müsabakalar düzenleniyor.
Şimdi şunu kabul etmek lazım. Ben de spor dalı olarak kabul etmiyorum ama çok popülerler ve Ülker Arena'yı biliyorsun ülkemizdeki LOL ekibi full doldurdu. Bilet yani sattılar ağzına kadar. İnsanlar çok fazla eğlendiler ve turnuvayı izlediler. Belki de biz yeni jenerasyonu anlamıyoruz. Yeni jenerasyon değişim içinde.
Evet, kesinlikle katılıyorum. Ben
evet, de öyle bir değişim
tabii
var.
Tabii ki de küçümsemiyorum ben de ama ki küçümsenmemesi lazım. Ülkemize gelip böyle bir etkinliği yapmış olmaları ve bu kadar insanı bir oyun için bir araya toplamış olmaları gerçekten de hayret verici. Gerçekten evet. Güzel. Demek ki böyle bir potansiyel varmış
var
bizim ülkemizde.
Demek ki, evet.
Onu ortaya çıkarttılar. Tebrik etmek lazım.
Bir de şöyle bir durum var tabii. Yani şimdi mesela spor zararlı mı yararlı mı diye çok fazla tartışılır. Profesyonel sporcuların birçoğunun kalp krizinden öldüğü görülür. Neden? Kalp çünkü vücutta olması gerekenden daha fazla büyüktür profesyonel sporcularda. Bu da yaşlanmaya gittiğinde bildiğim kadarıyla kalp krizi geçirmelerine neden oluyor. Futbolcuların mesela kalp krizi geçirip öldüğü çok görülmüştür. Halbuki adam sporcu değil mi?
Evet.
Daha sağlıklı olması lazım yani filan diye. Profesyonel spor, para almaya başladıysanız eğer, vücudunuza zarar verir hale geliyor. Çünkü sen
keyif
vücudunu tüketerek
yapıyorsun.
Tabii keyif olarak yapmıyorsun. Vücudunu tüketiyorsun. Daha limitlerini zorlamak zorundasın. Çünkü zorlamazsan para kazanamıyorsun bu işten. Vücudunu tüketerek para kazanıyorsun. Orada makine sensin. Çünkü makineyi de ne kadar işletirseniz o kadar eskir. Makineyi değiştirmen gerekir ama vücudumuzda öyle bir şeye
onlar
sahip değiliz ne yazık ki.
Futbolcu değiştiriyorlar veya işte basketbolcu değiştiriyorlar.
Futbolcu değiştiriyor da futbolcu kendi vücudunu değiştiremiyor tabii ne yazık ki. Öyle bir durum var. Yani aslında profesyonel spor da ne kadar sağlıklı tartışılır.
Tabii ki de. Ama burada oyun oynamanın da bir spor dalı olduğuna dair bir haberim var Mesut.
Bir haberi yalanlıyor.
Evet, diğer haberi yalancık. O yüzden birazcık alt alta koydum birbirinin tezatı olsun diye. Yapılan bir araştırmaya göre arkadaşlar, bir saatlik oyun oynama ortalama 61.8 kalori yakmanızı sağlıyormuş. Ve şöyle bir kıyaslama yapmak gerekirse, bir saat koşu yaptığınızda 900 kalori yakabiliyormuşsunuz. Yani 61 kalori nereden baksan şöyle bir 20-30 saat oyun oynadığında koşmuş kadar oluyorsun. Bir saat koşmuş kadar oluyorsun. Yapılan araştırmaya göre arkadaşlar, Extreme Skate Adventure isimli kaykay oyunu oynanmış bu araştırmada. Tabii daha farklı oyunlarda daha farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Ya StarCraft olsun, Street Fighter olsun, bu
hangisi
tarz oyunlarda.
Hangisi daha çok harcıyormuşsun?
En çok Wii Fit ve Dance Central gibi tabii ki de komple vücudunu ve gerçek anlamda spor yapmaya yönlendiren oyunlarda daha fazla harcıyormuşsun. Ne kadar harcıyormuşsun? Ortalama bir kişi bir saatte 160.2 kalori harcıyormuş. Wii Fit ve Dance Central gibi oyunlarda. Yani diğer oyunlara kıyasla 2-2,5 kat daha fazla kalori harcadığımızı söyleyebiliriz. O yüzden arkadaşlar, siz de bir nevi spor yapmış sayılıyorsunuz.
Evet.
Diyelim buradan. Bir dilim ekmeğin şeyini çıkarıyorsunuz.
Ben son olarak iPhone fiyatlarına değinmek istiyorum. iPhone lansmanı hakkında çok konuştuk zaten. Yayınlarımızda da bulunduk. Bu yüzden bu bölümde iPhone hakkında çok fazla konuşmuyorum. Sadece Türkiye fiyatlarını konuşacağım ve geçeceğim. iPhone 6'nın Türkiye fiyatı belli oldu. Mesela iPhone 6'nın 16 GB'lık modeli 2349 TL olacakmış. 2014 yılında 2015'in telefonu olacak bu telefon. 16 GB'lık hafıza birçok kişiye yetmeyecektir diye düşünüyorum zaten. O yüzden 64 GB'lık fiyatını dikkate almak lazım. O da 2649 liralık fiyatıyla Türkiye'nin en pahalı cep telefonu olma şeyinde, yolunda ilerliyor herhalde.
Bayrağı önde götürüyor.
Tabii Note 4'ün fiyatı önemli. Note 4'ün de ultrasonik bir fiyatta geleceği konuşuluyor. Ona da bakacağız tabii. Geldiğinde konuşuruz. 128 GB'lık fiyatı ise iPhone 6'nın 2949 lira olacakmış. Yani çoğu kişi alamayacak zaten. Herhalde tam olarak o iPhone kullanıcının istediği, az kişi de olsun benim olsun olayı gerçek olacak. iPhone Plus'a baktığımızda, 5.5 inçlik versiyona baktığımızda onun 16 GB'lık 2649 liradan başlıyor. 64'üne baktığınızda 2949 lira ödemeniz isteniyor. 128 GB'lık versiyonu da 3249 liraymış. Ama bunlar kredi kartıyla aldığınız versiyonlar. Olur da benim nakitim var, ben bankadan havaleyi çıkarırım diyorsanız
var
100 lira falan bir fark ediyor fiyatlar.
Yani ben en peşin altına girerim, ne bileyim abi. Kredi falan çekerim onun yerine.
3100 lira. Ne yaptın? Telefon aldım abi. Gelecek sene yenisi çıkacak falan dersin.
Ya tabii ki de bu sonuçta insanların kendi tercihi olduğunu inanıyorum.
Evet.
Ya ben bu kadar para niye vereyim telefona? Sonuçta bir telefon işlevi demek biraz...
Bütçenizle alakalı bir şey.
Alakalı.
Sonuçta bir adam var, Porsche biniyor. Aynı trafikte duruyorsunuz yani. Yan yana duruyorsunuz. Trafik sıkışık. Sen de binmişsin Şahin'e. Evet, şimdi o adama şey diyemezsin ki, benim işim Şahin işimi görüyor, sen de Şahin al diye.
Ya şöyle bir durum söz konusu. Mesela biz burada şey dersek mesela, ya bu cep telefonuna bu kadar para verilir mi? Zaten ne yapıyorsun ki dersek. Başka bir insanın da saatin görevini, ki sadece zamanı gösteriyor, 10 liradan fazla vermek.
Cep telefonu zaten gösteriyor diyebilirim.
Yani, yani. Evet. Öyle bir durum söz konusu. Herkes farklı bir şekilde bakabilir. O yüzden zenginin parası Zürdün çenesini yorarmış
Mesut. Fiyat haberiyle de sonlandırıldı teknoloji şeyini.
Benim oyun dünyasından haberlerim devam edecek yalnız. Kısa kısalara daha var. Araştırma yapılmış arkadaşlar oyunların İngilizce üzerine etkisi hakkında ve yapılan araştırmaya göre özellikle MMORPG oyunlarının İngilizce öğrenimine inanılmaz katkısı olduğu ortaya konulmuş.
Ben çok iyi biliyorum. Hani konuşmasını full orada geliştirip yurt dışına açılan insanlar oldu.
Yani ben de az buçuk da olsa İngilizcemi tamamen oyunlara borçluyum diyebilirim kendi açımdan. 11,5 saat kız öğrenciler özür dilerim burada. 10 ve 11 yaşlarında 76 öğrenci üzerinde yapılmış bu test arkadaşlar.
Kız öğrenci nereden çıktı?
Kız öğrenci şöyle, burada kız öğrencileri ise ortalama 5,1 saatlik oyun oynatılmış. Erkekler 11,5 saat oynamışlar aynı şeyi, İngilizceyi öğrenebilmek için. Kız öğrenciler o İngilizce seviyesine 5,1 saatte. Kızlar erkeklerden demek
daha
ki
zekileri.
Nereden baksan 2 katı daha çabuk öğrenmişler. Bir duyurum var. Resident Evil Revelations 2 duyuruldu arkadaşlar. Biliyorsunuz Nintendo 3DS özel çıkmıştı. Ancak daha sonra HD sürümleriyle birlikte PlayStation 3, Xbox 360 ve PC'ye gelmişti. Zannedersem Capcom böyle bir yoklama yapmak istiyor ve Resident Evil 5 ve 6'da aksiyon yönüne kaydıkları için Resident Evil Revelations da daha sonra bence 6'dan daha fazla özellikle Resident Evil hayranları tarafından çok sevildiği için böyle bir yönteme gidiyorlar ve bence 7. oyun öncesinde bir ara oyunla birlikte, korkuya dönük bir yapımla birlikte bir yoklama alıyorlar. Bakalım ne kadar insanın hoşuna gidecek, ne kadar ilgi çekecek konseptiyle 2015'in ilk çeyreğinde çıkaracaklar oyunu. 4 bölüm halinde yayınlanacakmış. Aslında The Walking Dead'de görmüş olduğumuz o bölüm bölüm dizi dizi ilerleme olayını burada gerçekleştiriyorlar ve bölüm başına 5,99 dolarlık fiyat biçmişler. Bakalım, heyecanla bekliyoruz. 1080p 60 fps oranları tabii ki de yeni nesilde ve PC'de tutturulacakmış. Baktığımız zaman tanıtım videosuna korku köklerine döndüğünü, daha doğrusu gerilim atmosferini özellikle 5 ve 6. oyundan daha fazla yansıttığını ilk aşamada söyleyebiliriz. Bir diğer korku oyunu da geçmişlerden günümüze gelecek olan Atari'nin canlandırdığı Alone in the Dark Illumination olacak. Onun da ilk tanıtım videosu yayınlandı.
Her o ne kadar çok sağlamdır.
First person bakış açısıyla yayınlandı tanıtım videosu arkadaşlar, ama third person bakış açısıyla gelecek olan bir oyunumuz. H.P. Lovecraft isimli çok önemli bir korku edebiyatının önemli isimlerinden birisinden esinlenerek oluşturulmuş bu oyun.
Kaldı ki Alone in the Dark gerçekten çok köklü bir seridir yani. Ta Amiga 500 zamanlarından gelen bir oyundur.
Ya özellikle PlayStation 1'deki oyunu, Alone in the Dark 3'tü zannedersem o. Gerçekten çok
yani
başarılıydı.
Yani PlayStation 1'e kadar 3.sü çıkmış. Yani o kadar eski oyun.
O kadar
yani.
Eski bir oyun yani. Ondan sonra bir geçtiğimiz nesile bir Alone in the Dark oyunu geldi ama maalesef kendine hayrı olmayan bir oyundu. O da duman gibi uçtu gitti. Şimdiki oyun Unreal Engine 4 ile birlikte geliştiriliyor olmasıyla da gerçekten de dikkat çekici bir hale bürünüyor. Son detayım da Alone in the Dark'tan multiplayer seçeneğinin olması. 4 evet, arkadaşımız bir arkadaşa karşı herhalde korkutma kaçmaya çalışacağız
dolaptan
diye düşünüyorum.
Dolaptan çıkacağız.
Yani büyük ihtimalle öyle bir durum söz konusu olabilir. Biliyorsun son dönemlerde bu tarz öğeler çok fazla cezbetmeye başladı oyuncuları. Hani bir kişi canavar olsun, diğer 4 kişiyi korkutsun. Çünkü yapay zeka değil de karşındaki oyuncunun da zekice düşünüp seni korkutma öğelerini daha iyi kullanabileceğini göz önünde aldığında gerçekten oyuncuları etkiliyor diye düşünüyorum. Bir diğer haberim Destiny'den arkadaşlar. Çıkış gününde 500 milyon dolarlık gelir elde ettiğini söylüyor Activision kanadı. Ancak oyunun satış rakamları ile ilgili herhangi bir bilgi vermiş değil. Diğer detay ise Destiny ile ilgili olarak arkadaşlar, yeni bir IP olarak, yani yeni bir oyun markası olarak en çok satan, en çok ön sipariş gören ve dijital olarak da en çok satın alınan oyun olarak raflardaki ve dijital mağazalardaki yerini almış. Şöyle bir ufak hatırlatma da yapalım. PlayStation 4, daha doğrusu Sony kanadı, Sony Türkiye'de bunu Türkiye'ye getirdi. Destiny paketini duyurdu. 1650 liradan. Destiny'li paketi satın alabilirsiniz.
Bu arada ben ufak bir detay vereyim teknoloji kısmında, araya gireyim. Galatasaray ile Huawei sponsorluk anlaşması imzalamış. Artık Galatasaray formaları üstünde Huawei logosu göreceğiz. Bu da teknoloji firmalarının ülkemize yaptıkları yatırımlar konusunda iyi bir gösterge. Huawei de demek ülkemize sağlam bir şekilde gelecek cihazlarıyla. Zaten son çıkan cihazları da gayet iyiler. Onun hakkını vermek lazım.
Evet, buradan ben de kısa kısalarıma geçeyim madem öyle. EA Access sistemi arkadaşlar, biliyorsunuz 5 dolar karşılığında EA Access sistemine dahil olan oyunları bir ay boyunca sınırsız biçimde istediğiniz kadar oynayabiliyordunuz. İşte bu sistem 19 ülkenin de dahil, yani bizim de dahil olduğumuz 19 ülkeye daha kapılarını açmış durumda ve ayrıca Need for Speed Rivals'ı da EA Access sistemine dahil etmiş durumdalar. Eğer şayet böyle bir sistemden hoşlanırsanız ve bir oyuncu olarak 5 dolarlık bir oyun...
Keşke bütün simalar aynı sistemi kursa ya.
Evet, 5 dolar vererek bu kasa içerisinde dahil olmuş olan oyunları deneyim etmek isterseniz güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
Şu an hangi oyunlar oldu kasada?
Benim hatırladığım kadarıyla Battlefield 3 vardı. Birkaç oyun daha vardı geçtiğimiz ya günlerde haberini yapmıştık ama.
Geçen baktığım kasaya pek böyle umursadığım oyunlar yoktu.
Tabii genellikle şu anda beta aşamasında olduğunu da hatırlatırım. İlerleyen dönemlerde bu oyun yelpazesini genişleteceğini yapımcılar, daha doğrusu EA'de açıklamıştı.
Hayırlısı
bakalım. Umarız daha fazla ilgi çekici oyunu listeye dahil ederler.
Ya bir oyun çıktıktan 6-7 ay sonra oraya düşse, ama gerçi onda garantisi oldu mu kimse oyun olmaz.
Yani herhalde. Büyük ihtimalle kimse evet, oyun
çünkü
olmaz.
Çünkü 60 dolar verip bir yani, yıl... kullanırsın yani.
Şey, burada nasıl bir sistem sunacakları gerçekten de çok önemli. Senin dediğin gibi 5-6 ay sonra bir oyunun 5 dolar olarak oraya düşmesi gerçekten de çok şey olur. Yani çoğu oyuncunun 60 dolar verme olayını eline eteğini evet. çekmesine sebep olur diye düşünüyorum. Bir diğer haberim Online kanadından geliyor arkadaşlar. Online ve Philips yapmış oldukları anlaşmayla birlikte artık Philips TV'lerde online sistemini yani içinde dahil olarak görebileceksiniz. Neydi online sistemi? Bulut sistem aracılığıyla herhangi bir başka donanım gereksinimi ihtiyacı duymaksızın isterseniz joypad'inizle isterseniz de klavye mouse ikilisiyle birlikte internet üzerinden oyun oynama sistemi. Tabii ki de böyle bir sistem bizim ülkemizde ne kadar sağlıklı çalışır bilemiyoruz. Çünkü bizim ülkemizdeki internet
sıkıntılı.
Hızı bulut sisteminden
oyun oynama. Bir de kotadan gidiyor yani, düşünsene kotan bitti mi oyun oynayamaz hale geliyorsun yani, zaten.
O yüzden bizim ülkemizde her ne kadar bu teknolojinin halen bir yeri olmasa da genel manada artık oyunların Philips marka bütün televizyonlarda bir ek uygulama olarak sunulacak olması da oyunların artık daha fazla ne kadar daha fazla kitleye hitap ettiğini bir göstergesi olsa gerek. Nintendo yeni 3DS modelini duyurdu. Bu 3DS modelinde arkadaşlar yani geçtim tasarımsal değişiklikleri, ekran büyüklüğünü donanımsal olarak da bir şey söz konusu. Yenilenme söz konusu. Daha güçlü bir işlemciye sahip olacak ve bu donanıma özel olarak da oyunlar çıkacak. Hal böyle olunca da eski Nintendo 3DS sahipleri bu oyunları oynayamayacaklar. Çok enteresan bir gelişme. Nintendo daha önce böyle bir uygulamada bulunmamıştı. Her zaman için el konsollarında bir yeniliğe gidildi. Daha ergonomik olması sağlandı. Daha büyük ekrana sahip olması sağlandı ama hiçbir zaman içinde donanımsal değişikliğe giderek bir çıkacak bir oyunu diğer kitlenin oynayamamasına sebep olmamıştı.
Evet.
Çok enteresan bir açılım oldu burada. Batman Arkham Knight'tan çıkış tarihi geldi arkadaşlar. Onu da burada hemen haber edelim. 2 Haziran 2015 tarihinde gelecek. Ben Ocak ayında gelmesini bekliyordum. Birazcık
bayağı bir erteledi.
Kış havası vardı oyunda biraz. Belki kışın gelir diye düşünüyordum ama baktığımız zaman 2 Haziran 2015 bayağı bir vakti var diye düşünüyorum. Bir diğer çıkış haberim de Mortal Kombat 10'dan geliyor. 8 yıldır görmediğimiz Goro abimizi de bu oyunla birlikte göreceğiz. 14 Nisan 2015 tarihinde PC, PlayStation 3, PlayStation 4.
O da çok
4,
geçmiş ya.
Evet, Xbox 360 ve Xbox One için piyasaya çıkacak.
Ben son gösterdikleri demodan sonra dedim herhalde Ocak'ta geliyor.
Yok, demek ki daha halen belki de karakterlerin özellikleri üzerinde,
evet,
ufak ince stat ayarları üzerinde.
Benim en çok beklediğim oyunlardan bir tanesi. Severek oynuyorum çünkü Mortal Kombat serisi.
Evet, orada bir gelsin de. Bir yapabiliriz
yapalım,
belki canlı
ben
vesaire
canlı
bir şey yapabiliriz
yapalım.
Herhalde
hep
ama sen
turnuva da yapalım.
Dövüş oyununda bayağı bir
turnuva
usta olduğu
yapalım,
için ben fazla yanaşmak istemiyorum turnuva olayına. Son iki çıkış tarihi duyurum var arkadaşlar. Nintendo Bayonetta 2'nin çıkış tarihini duyurdu. 24 Ekim tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. İlk oyunu gerçekten de ilgi çekmişti. Özellikle Devil May Cry serisini seven oyuncular için. İkinci oyunun Nintendo'nun desteğiyle geliştirildiği için Nintendo Wii U'ya özel olarak 24 Ekim tarihinde raflardaki yerini alacak. Son oyunumuz da Dead Island serisiyle de bolca namını duyuran Techland'in imzasını taşıyan Dying Light isimli parkur öğelerini bolca içeriğine dahil etmiş olan zombi oyunu. Onun da tarihi 27 Ocak olarak gözüküyor. 2015'e sarkmış bayağı bir oyun var. 27 Ocak tarihi dedik ama o dönemde The Witcher 3 de geliyor. Bakalım oyuncular Dying Light'ı mı tercih
ya
edecekler?
Ya valla öyle bir şey oldu ki 2014 yılında yeni nesil konsol almanın pek bir anlamı kalmadı sanki ya.
Yani 2015'e sarkmış şu oyun ama ben...
Bir tek Grand Theft Auto için alınır işte.
Bir GTA bir de Destiny için bir PlayStation evet, 4 köşeye belki çekeyim diye düşünüyorum.
Evet olabilir. Bir ikisi birinin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için bilgilendirici ve eğlenceli bir program olmuştur. Şu an saatlerimiz 7'ye çeyrek var. Yaklaşık olarak 50 dakikayı da devirmişiz.
Devirmişiz.
Evet, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.